Ayrım 26.
Onlar yalnızca Bali resmi, yani bizim buraların düşlerdeki cennet resmi, buranın resmi. Ve yaşlı adam sustu. Artık hiçbir şey söylemeyecekti, konuşmayacaktı. Yaşlı adamın yanından ayrılmadan önce resme son bir kez daha baktım. Köyler, köy adları, pirinç tarlaları, tropik ormanlar, maymun ormanları, altın sahiller, yeşil sahiller, volkanik dağlar, tapınaklar, ahşap işçiliği, taş işçiliği, gümüş işçiliği, danslar, müzikler, şiirler, inançlar, insanlar, tanrılar, çocuklar, umutlar, yaşama sevinci, el emeği, alın teri, hoşgörü, tümü sarmaş dolaş geçti bir kez daha gözümün önünden, yüreğimin içinden. Yaşlı adam koca resmi bir yanından tutup kıvırdı kıvırdı, koltuğunun altına sıkıştırdı ve evinin yolunu tuttu. Kintamani köyünden ayrıldım. O hızla Hint okyanusu üzerinde yürümeye başlayabilir, ellerimi uzatıp güneşin kaybolduğu yerdeki renk curcunasını yakalamaya çalışabilirdim. Gat dedikleri nasıl olurmuş meğer? Fikret Otyam. Fikret Otyam 1926'da Aksaray'da doğdu. 1953 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan Otyam, Son Saat, Dünya, Ulus ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. Röportajları çeşitli dillere çevrildi. Toprak adlı senaryosu filme alındı ve Mayın adlı oyunu da Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından oynandı. Türk Dil Kurumu, Gezi Edebiyat Altın Madalya Ödülü, Akara İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazetecisi Altın Kalem Armağanı, çeşitli demokratik kitle örgütleri ödülleri, Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Altın Madalyası ve Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü ve Altın Madalyası Ödülleri sahibi Fikret Otyam, 1998 yılında verilen Devlet Sanatçılığı Ödülünü reddetti. 1975 yılında yeniden resme dönen Otyam, dokuma sanatçısı eşi Filiz Otyam ile yurt içi ve yurt dışında sergiler açmaktadır. Bu bölüm, Fikret Otyam'ın Yazarlar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi tarafından 1981 yılında yayınlanan Adı Yemen'dir isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Ta 12. yüzyıldan bu yana bilinirmiş Gat. O tarihlerden kalma kitaplar var imiş Gat'ı anlatan, belirleyen. Gat, yeşil bir ottur, nazlı, dal üstünde söğüt yaprağı gibi ama ondan biraz şişmanca. Dalın ucuna doğru yapraklar daha bir körpeleşiyor, üçlü beşli. Ruhsal bozukluk için birebirdir Gat. Kimi zaman savaşçılara verirlermiş, yüreklendirmek için, azdırmak için. Dimağı da çalıştırır Gat. Dalı büyüdükçe değeri düşer. Bölge bölge tadı, nitelikleri değişir. Yemenli açtır, Yemenli işsiz güçsüzdür. Yemenli susuz kalır, Yemenli aç kalır. Yemenli hatta ve hatta cembiyesiz olur, donsuz olur, ceketsiz olur ama asla ve de kat'a gatsız olmaz. Yemen demek ne kahvedir, ne duradır, ne bağdır, ne bahçedir, ne demokrasidir, ne kraldır, ne şah, ne padişah. Yemen demek, gat demektir. 12. asırdan bu yana varsın yazsın tıp kitapları sinirleri bozar, gastrit yapar diye kim dinler? Gat, Kuzey Yemen'in tarihi, dini, kültürel durumunu belirleyen, simgeleyen olağanüstü sosyal bir olaydır. Asla vazgeçilmez ve vazgeçilmez sanılan. Soğuk su için termos çok, öyle uzunlarından değil de tencere gibi olanından, gavurmalı en hasından. 3-4 termos getirdi küçük kız. O bizim odada nişlere sıralanmış sevimli pirinç kapların daha kötüsünden alüminyum. Bunlar tükrük hokkalarıdır. Birkaç da bardak. Avni Bey namazını eda etti. Üzeri bir avuç ateşli tömbekliğini nargilenin üzerine ustaca yerleştirdi. Çekti 3-5 nefes. Tütünü de kendi yetiştiriyor Avni Bey. Yani tömbeki en hasından. Hava, odanın havası soğuk değil ama kapı kapalı, pencereler de öyle, sıkı sıkıya. Entarili, ak entarili bir konuk geldi. Başı poşulu, entarinin üzeri ceketli. Ayakkabılarını çıkardı, iri parmaklı. Ağzı altın diş dolu, burnunun altından bıyık dikine inen. Baba Türk efendim, bu benim arkadaşım, yarbay orduda. Maşallah, maşallah, ehlen ve sehlen. Babası Türkmüş. Almış anasını sonra ya ölmüş ya da dönmüş. Çoluk çocuğunu sana da bırakıp niceleri gibi. Ehlen ve sehlen. Avni Bey ise sanıyorum bize anlatıyor. Gülüyor, altın dişler ve alıyor marpucu Avni Bey'den. Çekiyor 3-5 nefes ciğerinin. Ta dibine dolduruyor dumanı. Açıyor naylon sargıyı, çıkarıyor gatını. Sonra başka konuklar. Gelen bir yere çöküyor. O da yükünü aldı. Herkesin elinde naylona sarılı gat. Rüya gibi insanlar, gözle görülen. Gat yaprakları yıkanmaz, niteliğini yitirir maşallah. Ne de çabuk atıyorlar ağızlarına. Gat yaprakları giderek azalıyor dallarda. Tüm oda tam yeri geviş getiriyor, biz dahil. Çiğnediğimizi yutmak yok, yanağın bir yerine, özellikle sol tarafa, hey gözünü sevdiğim sol, sol tarafa dolduracaksınız. Çünkü ağulardan süzülme deneylere göre sol taraf sağ taraftan daha çok alırmış. Ara sıra soldaki yaprak giderek öğünen yaprak birikimini süzerek bir iki yudum soğuk su içeceksiniz. Hava giderek bozuluyor. Tömbeki kokusu sardı bedenimizi. Fazla kımıldamaya da gerek yok. Bir esmer genç girdi odaya. Avni Bey sevindi. Bu bizim için özel olarak çağırdığı Yemen'in en usta ut çalanı. Ut sanatçısıymış. Avni Bey kalktı. Dışarıdaki yüklüğün üzerinden ut kutusunu çıkardı. Nakışlar içinde nefis bir ut. Bizim Muhammed, ut ustası, naylonu çıkardı, yaprakları seçti, başladı çiğnemeye ve udu akort ederken doldu sol tarafı. Bir bardak soğuk suyu da içip ve sonra yanık bir hava başladı dumanlı odada. Söylerken çiğnemiyor gatı, ara namelerde oynuyor çenesi, sonra makam değişti, bizim baba Türk, altın dişli yarbay, beyaz entarili başıboşulu ve debeli cimbiliyeli, bir başka konuk daha kalktılar daracık ortaya, eşikten yana. Utçu da kalktı, başladı ayakta çalmaya. Bir yiğit hareketli oyundur başladı. Ara sıra tıs tıslar çekilerek epey sürdü oyun. Bir yandan çiğniyordum yeşil yaprakları nezaret altında ve tarifle en iyi yaprakları seçerek zira yerdim başkalarının hakkı olan yaprakları da acemilikten. Bir yandan ses alıyordum makineyle, ardı ardına fotoğraflar çekerek geniş açı değil, normal objektif ile, çünkü yaş 51 edinememiştim bir geniş açı objektif, sığdırmaya çalışarak 5 santimlik objektife olanı biteni enine boyuna. May. Mayı Güneydoğu Anadolu'dan bilirim, sudur. Buranın mayı da bir hoş. Kocalar çarşıdan alırlar, buhuru boncuk gibi sert bir şey, hafif kirli zarı. Kadınlar alınca buhuru yakarlar, ateşe atarlar, bu buhuru ateşin üzerine yanar buhurdur. Sonra kadınlar da dumana büyüyecek bir kap tutarlar. Ağzı buhurdan yana, yanar buhur ve kap buhurun kokusuna iyice alır. Sonra su koyarlar buhurlanmış kaba ve bu ana kaptır. Bu kaba su döküldüğü zaman hep o buhurun biraz gül yağını andıran, biraz karamel tadındaki hoşluğu hemen alır. Bunlar önce buzdolabında, yoksa kuyularda soğutulur, sonra doldurulur termoslara. Bir gün dayanamayacak, Allah rızası için sade may buhursuz olsun diyecek ve her zamanki gibi güldürecektim Avni Bey'i. Ve Avni Bey'in küçük olduğu için yanımıza gelen kızı Eşine'ye seslenecektim hep. Eşine, yallah may amma ve lakin la buhur. Yani haydi eşine su getir ama buhursuz olsun. Benim Arapçamı anlamayan Eşine'ye babası bir kez daha Arapça tekrar edecekti ve Eşine alışmıştı sonunda benim Arapçama, zeki çocuk. Azalıyordu yapraklar. Geviş getirmeye başlayalı bir saat olmuştu. Çenem yoruldu. Ben yoğun bu işte deyip kalktı muhabbetten. Yudum ağzımı iyice ve de macunlayarak fırçayı, hanım da bıraktı hemen benden sonra. Sonradan gat çiğnerlerken tanıştığımız bir konuk Avni Bey'e bu eşekler ne anlar gattan, hiçbir şey anlamamışlar diyecekti, kabul edecektik yakıştırdığı sıfatı. Gatımızı konuklara ikram edip fotoğraf çektirmeye çıktık piyade. Gat faslı başlayalı 6 saat olmuştu, döndüğümüzde de sürüyordu. O da tam deyimiyle tilki tuzağına dönüşmüştü. Bir sevap olsun diye pencereyi açtım, bilmiyordum ki bu durumda pencere açılmaz. Gözler daha bir tatlı bakışlı, vücutlar daha bir gevşemiş, o her odaya girişte ayağa fırlayan dostlar şöyle bir kımıldıyorlar yerlerinde o kadar. Gat etkisini gösteriyordu. Yemen'in nüfusu kesin olarak belli değildir. 7-8 milyon insanın yaşadığı sanılıyor. Doğum oranı alabildiğine yüksek, binde 30-40. Ölüm oranı ise binde 14. Çocuk ölüm oranının %120 olduğu biliniyor. Kimse doğum kontrolünden yana değil. Yani uygulaması gerekenler dinsel bakımdan zaten olanaksız çok kadınla evlilik ve sanırım yapacak başka eşinde olmaması doğan nüfus artışını %25'e ulaştırıyor. Bu gerçekte bir nüfus patlaması. GATT çiğnedikten sonra söyleştiğimiz iyi İngilizce bilen bir devlet memuru Aydın, GATT üzerine doyumsuz bir nutuk atarken şöyle diyordu. GATT dünyanın en güzel şeyidir. Viski içersiniz sarhoş olursunuz. Bu ve benzeri içkiler insanı saldırgan yapar. Oysa GATT insana dünyayı sevdirir, insanları sevdirir, sizi güzellikten güzelliğe götürür. Hiçbir zararı yoktur. En güzel duygular ruhunuzu, bedeninizi sarar. Biz kimi zaman akşamları GATT'ı evde karımızla da çiğneriz. Müzik dinleriz birlikte. Güzel güzel konuşuruz ve neden saklamalı? Madem ki hepsini öğrenmek istiyorsun, affedersiniz 3-4 kere de sevişiriz. Bu arkadaşın 6 çocuğu vardı genç yaşında. Burada da bizdeki gibi çok kuvvetli aşiret bağları var. Aşiretlere şeyhler hükmediyor ve bunlar ülkede önem taşıyor. 30'a yakın büyük aşiret yaşamda etkinliğini gösteriyor ve yönetimde. Kendi geleneksel düzenlerini kılı kılına uyguluyorlar. Krallığın düşmesinden, daha doğrusu düşürülmesinden önce bunlar imama bağlıydılar sıkı sıkıya. Ne var ki Yemen'e hükmettiğini sanan İmam Yahya bile zaman zaman kendisine karşı gelmemeleri için aşiret başlarını ya da en yakınlarını, örneğin çocukluğundan birini rehin tutarmış. Aşiretler özelliklerine son derecede düşkün. Şeyhler köyleri yönetiyor tıpkı bizde olduğu gibi. Köyde seçimler, şeyh seçimi, halkın yeni şeyhe armağan vermesi için iyi bir fırsat oluyor. Herkes kendi olanaklarına göre yeni şeyhe bir şeyler sunuyor. Örneğin koyun, inek, meyve, bal, yağ. Ancak en önemli ve bir tek gelen armağan bir demet GATT oluyor. Demetin büyüklüğü, verenin gönlünün ve elinin yüceliğini, bolluğunu, parasal durumunu belirliyor. Şeyhler de uğraşırlar birbirleriyle günü zamanı gelende. 1567'de İmam Şerafettin'in oğlu Muhattar, kendilerine karşı isyan eden Havlan kabilesinden 300 kişinin ellerini ve ayaklarını kestirdi, ibret olsun deyu. İsyan çıkaran Havlanlılardan birisi de Sana'nın Yemen kapısının yakında Muhattar bunu yakalatır ve yine ibret olsun deyu aynı kapıyı ellerinden mıhlatır. Kalır isyancı orada bağıra çağıra ölür ve Muhattar bir savaşta aldığı 2300 esirden 300'ünü öldürür ve kestirir başlarını. Yetinir mi Muhattar bununla? Yetinmez ve 1000 esiri dahi bir araya toplatır, biner esirine, aralarında gezinir esirleri öldürerek ve esirinin ayakları kan içinde kalır ve kestirir kafalarını bunların. Cem'an Yekun 1300 kelleyi geri kalan bininin eline verir, yürür bunlar 6 gün ve 6 gece dağlar dereler aşıp Şan'a varırlar. Bu 1300 insan kellesi oğul Muhattar tarafından baba İmam Şerafettin'e gönderilmektedir. Dolaştırılır bu kelleler 3 gün 3 gece San'a sokaklarında ibret olsun deyu ve baba ile oğulun açılır arası ve sonunda Muhattar imam olarak oturur Yemen tahtına ve kök söktürür Osmanlı ordusuna. Beylerbeyi Murat Paşa'yı öldürdü Muhattar. Başta Sana olmak üzere ve dahi Aden'i ve dahi başka şehirleri ele geçirdi. Osmanlı yönetiminde Salt Zübeyt kenti kaldı ve kendisini halife ilan etti. Saldırdı Zübeyt'e ama geri püskürtüldü. Ve devleti Osman Yemen'de yeniden egemenlik sağlamak için hemen harekete geçti. Mısır Beylerbeyi Sinan Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa ve Süveyş Kaptanı Kurdoğlu Hızır Paşa Yemen seferleriyle görevlendirildi. Daha önce bu seferden sorumlu olan Lala Mustafa Paşa geçinmedi Sinan Paşa ile ve alındı bu görevden. Ve Kanuni Sultan Süleyman oturdu tahtına, döşendi bazı fermanlar, mektuplar. Memleketim şarktan garba varıncaya kadardır. Askerimden bir miktarını göndermek istersen piyade ve süvari 100.000 veyahut daha ziyadedir. İcabında berrü bahri doldurur, bir askeri bir askere ilhak ederiz. Askerimizin bir ucu Yemen'de, diğer ucu tahtı himayemizde olan memleketlerdedir. Taç ve kuvvet ve kudret sahibi olan Ekabir-i Mülük, biz muhalefet edecek olan Kahrü, Tenkili, Şahanem, Haf ve dehşetinden mehabeti hüsrevename daima baş eğerler. Sülale-i Seyyidül Mürselinden olduğunuz için hilmimiz galebe ederek saltanat-ı seniyyemizin namusuna lazım olan size avakib-i iptidayı bir kere dahi ihtar ederim. Cibale tahassun ve iltica eder de kurtulurum zûm-i aynü muhaldir. Bu tedbire gerek cehlen ve gerek ilmen teşebbüs olunsun, herhalde kendinizi tedmir demektir. Bu ferman-ı şahanemi Mustafa Paşa'ya tevdiyen gönderiyorum. Özdemir Paşa'ya yardım olmak üzere 3000 piyade ve 2000 süvari dahi gönderilmiştir. Ayrıca 200 atlı ihzar ve mühimmat ve cephane ve erzak Bahren yola çıkacaktır. Daha kuvvet lazım olursa gönderilecektir. Muhattar kabre girmezden evvel bir kere teemmüm etsin, uykudan uyanıp ve gafletten ayrılıp sultanatı senin yeme sığınur ise ancak kendi nefsine rahmedip canını vikaye ve muhafaza eder. Devleti Aliye'mizden her iyilik ve her bir hürmet ve riayeti görür. Dalal ve mükabere ve hayale inhimak eder isen günahın boynuna olsun. Ve sınırları Macaristan'dan Yemen'e, Volga kıyılarına Cezayir'e kadar uzayan Osmanlı Devleti'nin gölleri idi Akdeniz ve Kızıldeniz. Fransa kralı bile Kanuni Sultan Süleyman Han'dan yardım diliyordu. Durum böyleyken Asi Muhattar Sultan'ın fermanına namelerini aldırış etmeyip uğraştırmıştı devleti yıllar yılı. Şu gezginlik ne menem şeydir. Nadir Paksoy. Profesör Doktor Nadir Paksoy, 1952 yılında Çatalca'da doğan Profesör Doktor Nadir Paksoy, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Patoloji İstanbul Tıp Fakültesi ve Sitopatoloji Oslo Norwich Radium Hospital uzmanı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde Pasifik adalarında görev yaptı. Hindistan, Avustralya, Norveç ve Zimbabwe'de mesleki çalışmalarda bulundu. Paksoy, Bir Demet Pasifik isimli kitabıyla 1989 yılı Milliyet Edebiyat Ödülünü kazandı. Yazarın diğer eserleri Sırt Çantamda Coğrafyalar, Kuzey Sardunyaları ve Gözümden Afrika, Bağlam Yayınları. Şu anda İzmit Kocaeli'nde kendisine ait Sitopatoloji Tanı Merkezi'nde serbest hekimlik yapıyor. Bu bölüm Nadir Paksoy'un Cumhuriyet Gazetesi tarafından 16 Haziran 2000 tarihinde yayınlanan yazısından kendisinin de onayıyla alınmıştır. Rahmetli babaannem sırt çantasını yüklenip de her yola çıkışımda arkamdan seslenirdi. Ay oğul, bak bizim Bilecik'te bir Osmanlı deyişi vardır, sakın ha unutmayasın. Çok gezen tavuk kümesine çöp taşır. Babaannemin bu uyarısını ben dönerken bir gevur kızını beraberimde getirmeyesin şeklinde sevgili torununa hafif alaycı türden bir takılma diye algılardım. Yıllar geçince anladım ki babaannem çok gezen tavuk çöp taşır derken torununu gevur kızlarından koruma kaygısından öteye Türklerin geziye gezmeye bakışını yansıtıyormuş. Reşat Nuri Güntekin'in hikayelerinden biliyoruz ki eski İstanbul'da Aksaray'dan kalkıp Erenköy'deki halaları amcaları ziyarete gitmek bile günler öncesinden başlayan telaş hatta tedirginlik yaratırmış hane halkında. Sepetlere neler konacak, karşıya geçmek için sandalcı nasıl ayarlanacak, sağ salim karaya ayak basıldığında da arabacı nereden bulunacak gibi daha nice kuruntu beyinlere yerleşir, yolda çıkan en ufak bir aksilik ağız dalaşına dönüşür, sonunda Erenköy'deki amcanın köşküne varıldığında sanki Bağdat'a gelinmiş gibi kızgın, yorgun ve bitkin düşülürmüş. İlk gece şöyle böyle hoşbeşle geçermiş ama ertesi sabah erkenden dönüş kaygıları zihinlerde uçuşmaya başlarmış. Bu yüzden de çok gerekli olmadıkça kolay kolay hiç kimse öyle deniz aşırı, daha doğrusu boğaz aşırı keyfi yolculuklara çıkmayı hem istemez hem de cesaret edemezmiş. Keyfi yolculuklara dedim dikkat ederseniz, iş fetih ve aşk konularına geldi mi değişiyor. O vakit ne umman dinlermiş atalarımız ne de hattı üstüva, ekvator. Neresi olursa olsun gözü kara balıklama atlarmışız evelallah. Hoş şimdilerde fetih kalmadı ama aşk sevdası yetip de artıyor bile. İşte Alamanya maceramız. Türklerin ne kadar serüvenci, ne kadar cesur gezginler olduğunu gösteren bundan iyi örnek mi olur? Aslında örnek ne kelime? Başlı başına fenomen bu, fenomen. ya 60'lı yıllarda Avustralya'ya gidenlere ne demeli? Sen kalk, Çorum'dan Yozgat'tan yola düş, ta Avustralyalara git. Çorum'un Yozgat'ın içinden olsa yine bir şey değil. Söz gelimi, karganın, sorgunun, bilmem ne kasabasının bilmem ne köyü. Üstelik il merkezine hayatında ilk kez ve de belki bir kez pasaport almak için iniyor. Ardından ver elini Avustralya. Kaptan Cook bile bu kadarını cesaret edemezdi. O Avustralya'ya belki yüzlerce sene önce gitti ama hiç olmazsa elinde harita, pusula, altında donanımlı tekneler ve belleğinde de daha önce yaşadığı nice tecrübeler vardı. Hele geçenlerde duyduğum bir olay var ki bütün bunların hepsine şapka çıkarttırır. Uyanığın biri gazeteye ilan veriyor ve diyor ki, Ekvator Gine'sindeki petrol kuyularında çalıştırılmak üzere dolgun ücretle işçi aranıyor. Adresini de veriyor, adresteki iş hanının önünde oluşan kuyruktan resmen trafik tıkanıyor. Açmak için polisten yardım istiyorlar. Kalabalığı merak edip nedenini öğrenen bir vatandaş, mülakat için kuyrukta bekleyen birine soruyor. Hemşerim, yolculuk nereye? Vallahi tam bilmirem. Dirler ki Arabulgil'e bir iş varmış. Peki neredeymiş bu Arabulgil? İyi bir yerse biz de kuyruğa girek. Görmemişem, duymamışem, bilmemişem. İyi güzel de nasıl gideceksin? Giderem begim, giderem. Ben de bu cehal cesareti oldukça kutuplar bile dar gelir alimallah. Yalnız cesaretli kardeşim Arabulgil'e maalesef hiç gidemez. Çünkü mülakata çağıran kişilerde cahil cesareti değil, uyanıklık bürevesi vardır. Gelen herkese bir form doldurup adam başı $100'er masraf parası alırlar, sonra pır. Gel zaman git zaman işte böylesine bir toplumda şimdi ortalık gezginden geçilmez oldu. Biz yola çıktığımızda önümüzde ne bir örnek ne de bir rehber vardı. Tek örnek Sultanahmet'teki hippilerdi. Tek rehber de Londra'dan gelip Katmandu'ya giderken Sultanahmet'te demirleyen çiçek çocuklarının her bir yanı boyalı otobüsü Magic Bus, büyülü otobüsleri vardı. Bir de 1970'lerin başında Cumhuriyet'e çıkan bir yazı dizisini hatırlıyorum. Otostopla Avrupa'yı tek başına dolaşan bir Türk kızının öyküsüydü. Yanılmıyorsam adı Fatma olacaktı. Fas'ta günde bir öğün kuru fasulyeyle yaşamış, ucuz hanlarda gecelemişti. Ne müthiş heyecanlanmış ne gıpta duymuştum. Sonra tutkum bana yıllarca benzer yolculuk yapmamı sağladı. Sadece tutku. Ne bir harita, ne bir rehber kitap, ne de benden önce gitmiş birilerinin bana aktardığı pusulalar. Hiçbir şey yoktu önümde. Halbuki şimdi öyle mi? Dizi dizi kitaplar, albenili dergiler, sıra sıra acenteler, interrail'ler, her gün en ücra köşelere varıncaya dek uzanan turlar. O yıllarda genç bir gezgin adayı için kapağı Avrupa'ya atmak için tek katalizör çalışma kamplarıydı. Bir de gençlik yatakhaneleri, hosteller, geceleme sorununa çözüm getiren biricik kolaylıktı. Hepsi bu. Ama her ikisinin de tadı bambaşkaydı. 20'li yaşlarını baharındaki delikanlı için buralardaki tek bir hedef değişik milletlerden kız tavlamaktı. Sanki bayrak koleksiyonuna çıkmış azgın boğa yavrularıydık. Fransa'da ÖMO diye bir çalışma kampına katılmıştık iki arkadaş. Ne heveslerle gitmiştik. Kampta karşımıza çıka çıka benzer amaçlarla yola çıkmış, bize rakip İtalyanlar ve İskandinavya'nın seçme paçozları bir avuç Danimarkalı hatun çıkmasın mı? O hayal kırıklığı ile elimiz kursağımızda kalmış, burada bize ekmek yok diyerek 15 dakika sonra da kamptan tüymüştük. Yıl 1974 yazıydı.